Ayrım 18.
Diyelim ne gene büyük bir kuraklık ve bunun gibi bir doğa olayı olmuştur, ne soylar arasında birinin diğerini göçe zorlayacağı boyutta bir kavga vardır, ne de ülke önünden palas pandıras kaçmayı zorunlu kılacak bir yeni Moğol saldırısıyla karşı karşıyadır. Gerçekten görünürlerde böyle bir dış etken, bir görüngü bulunmadığına göre acaba hangi soyut iç toplumsal etmenler bu olayın böyle birden patlamasına neden olmuşlardır? Kuşkusuz burada ilk akla gelen budunsal onurlarının yüzyıllar boyu nasıl horlandığı, aşağılandığı, kırıldığı, hatta adının söylenmesine bile izin verilmediği iyi bilindiği için budunsal etmen, Türklük bilinci olmaktadır. Acaba gerçekten Mustafa Kemal'in öncülüğünde 1920'lerden itibaren İstanbul'dan Anadolu'ya taşınan Türklük bilinci ve Türkçülük ideolojisi yığınlar üzerindeki gerekli birikimleri anca sağlayabilmiş ve 1950'lerde Menderes'in uyguladığı sağlıklı Türkçü politikalar sayesinde mi bir uluslaşma hareketi olarak birden patlamıştır? Nitekim 1955'lerde kimi solcu aydınlarımız bile DP çevreleriyle birlikte bu göç ve kentlerin göçebelerce işgal olayını kentlerimizin Türkleşmesi diye nitelendirip yorumlamışlardır. Hatta hükümet bu amaçla Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır kampanyalarıyla birlikte özellikle de İstanbul'da vatandaş Türkçe konuş kampanyaları düzenlemiştir. Tramvayların, otobüslerin camları, mağazaların vitrinleri bu kampanyaların afişleriyle donatılmıştır. Kışkırtılmış Anadolu kökenli üniversite öğrencileri çarşıda pazarda ana dilini konuşan Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin üzerinde gerçekten terör estirmişlerdir. Doğrudur. Gene Adnan Menderes'in de tıpkı 1980'lerde Turgut Özal'ın yaptığı gibi daha 1946'larda dört ayrı görüşü DP içinde bir araya getirmeye çalıştığı bilinmektedir. O yıllarda Türkçülük dışındaki sağcılık, solculuk ve dincilik gibi siyasal sıfatların kullanılması yasak veya sakıncalı olduğu için belki bu dört ayrı grup bugünkü gibi açık açık adlandırılmamıştır. Ama ne kadar Atatürk düşmanı ve Atatürk kırgını varsa ülkede DP'de toplanmıştır. Dincisi, ırkçısı, taşra tüccarı ve toprak ağası, küçük kent ve kasaba aydını bir aradadır. Fakat gene aynı Adnan Menderes daha iktidarının ilk gününden itibaren bu dört görüşten birine, dincilere özel bir önem verdiğini de açık açık belli etmiştir. Örneğin daha göreve başlar başlamaz hemen tekke ve zaviyeleri kapatan 1925 tarihli yasada değişiklikler yapıp 19 türbenin halka açılmasını sağlamıştır. Eğitim yasasını değiştirerek dini eğitim yapacak okulların kurulmasına yeniden olanak vermiş ve daha ilk yılda tam 7 ilde birden İmam Hatip Lisesi açmıştır. Kur'an kurslarının cami avlularında pıtrak gibi çoğalmasına, tarikatların yeniden faaliyete geçmesine, yeni tarikatların kurulmasına, Said-i Nursi, Nurculuk Tarikatı'nı 1952 yılında kurmuştur, örgütlenerek ülke içinde yayılmalarına göz yummuş, dolaylı olarak izin vermiştir. Daha da ilginci, neredeyse DP iktidarının ilk işi olarak, üstelik de TRT'deki Demir Kırat dizisinden öğrendiğimiz kadarıyla, Celal Bayar'a rağmen türlü arsızlıklar yaparak ezanın artık Türkçe değil, yeniden Arapça okunmasını sağlamıştır. Şevket Süreyya Aydemir de bu olayla ilgili olarak, ezan Türkçe değil Arapça okunacaktır sözleriyle halkın karşısına çıktığı zaman ta Meriç'ten Ağrı'ya kadar köyde, kentte o güne kadar sinmiş olan mollalar bu kararı tekbir ve tehlil sesleriyle karşılamışlardır. Hatta mecliste CHP bile bu dalgaya uymak zorunda kalmıştı diye yazmaktadır. İkinci adam cilt 3 sayfa 91 Remzi Kitap Evi İstanbul 1968. Oysa öte yandan gene bu dört görüşten biri olan Türkçülerin kendisini de zaten konuşmalarında sık sık faşist vari kuruluş diye nitelediği halk evlerini yeniden ilk haline dönüştürme, Türk ocakları haline getirme önerilerini bile geri çevirmiş ve daha 1951 yılında derhal bir yasa çıkartarak nedense onları toptan kapatmayı yeğlemiştir. Başından beri Demokrat Parti'ye güç vermiş, desteklemiş, katılmış, hatta bazıları 1950'de milletvekili de seçilmiş bu ünlü Türkçülerden bir kısmının daha iktidarlarının ilk yıllarında 1952'de DP'den istifa ederek Remzi Oğuz Arık'ın başkanlığında kuruluş bildirgesinde de açık açık belirtildiği gibi Türklerin birliğini sağlayacak Türkiye Köylü Partisi adıyla yeni bir parti kurmaya kalkışmaları da acaba Menderes'in daha yolun başında Türkçülüğü dışlayan bu tutumu yüzünden mi olmuştur kim bilir. Görüldüğü gibi galiba artık şurası kesin bir gerçek ki Adnan Menderes daha iktidarının ilk yıllarından itibaren her nedense Türk ulusçuluğu düşüncesine ve Türkçülere fazla yüz vermez olmuştur. Oysa kendisi de Anadolu'ya yerleştirilmiş bu Türk boylarından birinin soyundan olsa gerektir. Taşralı bir toprak ağası çocuğudur. Okur yazar köylüdür. Öyleyse acaba ne değişmiştir de daha 1946'larda DP'nin kuruluşu sırasında toplumsal kurtuluşu Türkçülük düşüncesinde gören ve Türkçülere sıkı sıkı sarılan Menderes henüz 1952'lere varılmış varılmamışken onlarla ters düşmeye başlamıştır. Hemen belirtelim ki bizce bu süre içinde değişen tek şey Menderes'in kendisi olsa gerektir. Daha doğrusu Anadolu halkı ile ilgili inanç ve düşünceleri olsa gerektir. Çünkü 1946'ya kadar Menderes de politikaya meraklı, uysal, efendi bir rastlantıyla da tek parti iktidarının milletvekilliğine atanmış orta öğrenimli bir kasaba aydınıdır. Aydın'ın kent nüfusunun 1927 sayımında topu topu 12 bin olduğu unutulmamalıdır. Türk, Türk ulusçuluğu, Türkçülük, Turancılık ve bunun gibi kavramları da döneminin bütün aydınları gibi ilk kez ya Ziya Gökalp'ten ya Yusuf Akçura'dan duymuştur. İşin daha ilginç yanı, halkı hakkında da o güne dek ağa, ırgat ilişkisi içinde görüp tanıdığı çevresindeki köylülerden öğrendiklerinden başka bir bilgisi de yoktur. Zaten Anadolu'nun o günkü koşullarında onları gidip görmek, incelemek de olanaksızdır. Dolayısıyla halkını da olsa olsa bu Türkçülerin tanımladığı şekilde imgelemektedir. Ama 1946'dan sonra Anadolu'yu ilk kez adım adım gezerek halkı özgürcesine yakından görüp tanımak olanağına da galiba Menderes kavuşmuştur. Gerçekten de 27 yıllık CHP diktatörlüğüne karşı bir tepki olarak tam bir bomba gibi patlamıştır toplumda Demokrat Parti olayı. Bütün Anadolu ayaklanmış, yollara dökülmüş Menderes'i veya Bay X'i karşılamaktadır. Alanlardadır. İşte bizce Menderes'i değiştiren de bu olaylardır. Halkı yakından yavaş yavaş daha iyi tanıdıkça inanç ve düşüncelerinde önemli değişiklikler olmaya başlamıştır. Örneğin dinin, üstelik Ziya Gökalp'in deyimiyle zühdi ibadetleri de olmayan bu insanlar üzerinde etnik köken etmeninden, ulus etmeninden daha etkili olduğunu gözleriyle görmüştür. Yani gerçek olan şu ki ümmetçiler bu yığınlar üzerinde ulusçulardan daha fazla söz sahibidirler. Kim bilir Menderes de bu gerçeği kavrayınca daha iktidarının ilk yıllarında ulusçularla da bir arada görülürsem acaba ümmetçilerle olan iyi ilişkilerime gölge düşürür müyüm diyerek oy kaygısıyla mı onlara hemen sırt çevirmeye başlamıştır. Galiba Anadolu'da kimsenin Türklerle, Türklükle, Türkçülükle filan ilgilendiği bile yoktur. Kent ve kasabalara sığınmış bir avuç aydının dışında sanki bu kavramları duydukları bile kuşkulu olsa gerektir. Gerçekten göçebelerin yalnız mezarları değil, bir ulusal kimlikleri de mi olmazmış ne? Öyleyse necidir şu göçebeler Allah aşkına? Kısacası 1950'lerde başlayan bu büyük iç göçün görüldüğü kadarıyla eskilerdekine benzer somut bir nedeni olmadığı gibi ulusal etmeninin de doğrusu bu toplumsal olayın temelinde bir rolü bulunduğuna dair ortada küçücük bir işaret bile yoktur. Yani Türkçü düşüncelerin, Türkçülerin bu olayda bir etkisi söz konusu dahi olmasa gerektir bizce. Lakin öte yandan yüz binlerce insanın ortada hiçbir görünür neden ve bir zorlama filan yokken birden yerlerinden kalkıp yürüyüverdikleri de bir gerçektir. Yani bu büyük iç göçte tıpkı yüzyıllar öncesindekiler gibi hiçbir zorlama olmadan tamamen kendi istencimizle gerçekleştirdiğimiz bir toplumsal olaydır. Bu nedenle de anlamı bizce büyüktür. Çoktur çünkü öncelikle böylesine büyük bir toplumsal olayın bunca sürede hızla gerçekleştirilebilmiş olması Anadolu'daki bu insanların göçebelik kalıtımlarının, tepkilerinin, dürtülerinin hala nedenli diri olduğunu da kanıtlamaktadır. Acaba göçebelik olgusu bilinçle ilgili bireysel bir soyut kavram olmadığı için mi kim bilir dışarıdan dürtmelerle yok edilememekte, köreltilememektedir. Galiba hatta tam karşıtı, köreltilebilmesi filan şöyle dursun, bu dürtmelerin yarattığı yeni yeni tepkimelerle sanki kendisini daha da güçlendirerek sürekli diri tutmuştur. Yaşam biçimleri zamanla insanların genlerine sinip bireylerde bir biyolojik olgu haline dönüştüğü için mi acaba kalıtımları kromozomlar aracılığıyla kuşaktan kuşağa geçerek böylesine 5-6 yüzyıllık süreleri bile rahatça aşabilmektedir. Görüldüğü gibi bu insanlar göçebeliklerini aradan bunca zaman geçmesine karşın gene de unutmamışlardır. Ama göçebelik kalıtımlarını bunca baskıya ve horlamaya karşın yüzyıllar boyu yitirmeden yaşatan bu insanlar acaba gerçekten aynı süre içinde bu baskılar sonucu budunsal bilinç ve belleklerini mi yitirmişlerdir? Doğrusu bu soruya olumlu yanıt verebilmek bizce olanaksızdır. Çünkü bilindiği gibi ulusal bilinç ve kimlik kavramları hem çok yeni kavramlardır hem de ancak sanayi devrimini gerçekleştirmiş yerleşik toplumlar için söz konusudur. Bu nedenle göçebelik gelenek ve dürtülerini hala tam köreltmemiş bir toplum için bir ulusal bilinç ve belleğin varlığından söz edilemeyeceğine göre yitirilmesi de söz konusu olmamak gerektir. Anadolu'daki insanlardan kimileri belki bugün de Orta Asya'dan getirdikleri bazı aşiret geleneklerini hala sürdürmektedirler. Olabilir. Yani aşiret gelenekleri ve bellekleri belli oranlarda belki hala yaşamaktadır. Ama bu aşiret belleklerini bir ulusal bellek olarak değerlendirmek kuşkusuz olanaksızdır. Nitekim bu insanların ulusal bilinç ve belleklerinin Osmanlılarca zorla köreltildiği görüşlerine inanan Türkçülük düşünce ve akımlarının da onca uğraşmalarına karşın bu insanlar üzerinde bir etki yaratabildiğini, elle tutulur olumlu bir sonuç sağladığını söyleyebilmek de doğrusu oldukça zordur, hatta olanaksızdır. Gene biz hiç kuşku yok ki Mustafa Kemal de o güne dek genellikle bir komuta zinciri içinde ve askeri disiplin altında gördüğü bu insanları, hele hele Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra artık sivil olarak ve köyünde şöyle biraz yakından tanımaya başlayınca mutlaka çok şaşırmış olsa gerektir. Kuşkusuz bu yeni gerçeğin Mustafa Kemal'in düşünce ve inançlarında ne gibi dalgalanmalara ve değişimlere neden olduğunu saptama olanağı bugün elimizde yoktur. Ama hemen şunu da belirtelim ki, özellikle 1930'lu yıllarda düşünce ve uygulamalarında ortaya çıkan birçok değişimin temelinde de bu yeni gerçeğin yattığından bizce kuşku duymak bile olanaksızdır. Sanki Yakup Kadri'nin ünlü romanı Yaban'da da bu kuşkumuzu doğrular esintiler, işaretler vardır. Bilindiği gibi 1932 yılında yayımlandığında büyük gürültüler koparan roman, İstanbullu bir aydının Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu ve Anadolu insanını ilk kez biraz yakından tanıyınca içine düştüğü büyük şaşkınlığı ve yaban psikozunu anlatmaktadır. Roman kahramanının adı bile sanki Mustafa Kemal'i çağrıştırmak için özellikle seçilmiştir. Ahmet Celal de Mustafa Kemal gibi askerdir, subaydır. Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanmış ve bir kolunu yitirmiştir. Savaş sonrasında İstanbul işgal edilince Kurtuluş Anadolu'ya gitmekte bulur ve askerlikte tanıdığı emir eri Mehmet Ali'nin Eskişehir Afyon dolaylarındaki köyüne gitmeye karar verir. Anadolu insanını ulusal bağımsızlık savaşı içinde tanır. Onların bağımsızlık, ulus, budun, budunsal köken ve bunun gibi kavramlarla neden ilgisiz olduklarını yakından görür. Doğrusu Ahmet Celal'in kişiliğinde bizce Yakup Kadri'nin çok yakından tanıdığı Mustafa Kemal'den ve onun düşüncelerindeki, inançlarındaki dalgalanmalardan esinlenilmiş çizgiler mutlaka bulunsa gerektir. Gene Mustafa Kemal'in 1930'larda birden Orta Asya ile ilgili kuramlara sırt çevirip, arkeolojiyle, İç Anadolu'daki arkeolojik kazılarla ve eski Anadolu uygarlıklarıyla bunca yakından ilgilenmeye başlaması da acaba Salt Turancıların bağnaz Orta Asya tutkularına bir tepki midir? Ya da Mustafa Kemal'in Batı hayranlığının bir tutkusu, Batı'dakilere benzer bir müze kurma zübbeliği şeklinde açıklanabilir mi bu politik değişim? Gerçi bu değişimin temelinde bütün bu etmenler de bulunabilir, hatta olmalıdır. Ama bu değişimin temelinde Mustafa Kemal'in uğruna nice savaşlara giriştiği düşüncesindeki Türk kimliğini ve profilini birden Orta Asya'da aramak yerine eski Anadolu'da aramaya kalkışmasının, hatta Anadolu'nun bu eski budunlarının da birkaç bin yıl önce Orta Asya'dan buraya gelmiş Türk boyları olduğu savanı öne sürmesinin temelinde bizce mutlaka bu insanları yakından tanımanın yarattığı düşünsel şokun önemli bir etkisi olsa gerektir. 1920'lerde neredeyse hala tamamı göçebe olan bu insanların bir ulusal bilinç ve belleklerinin varlığından söz edebilmek şöyle dursun, büyük çoğunluğunun Türk sözcüğünü duyduğu bile doğrusu kuşkuludur. Dolayısıyla bu insanların budunsal kökenlerini bilebilmeleri de elbette söz konusu bile değildir. Ancak hemen şunu da belirtelim ki Anadolu'daki bu insanların kendilerinin bilemedikleri budunsal kökenlerini bugün bilimsel olarak saptayabilmek de galiba olanaksızdır. Çünkü bilindiği gibi Anadolu yeryüzünün en eski yerleşim noktalarından birisidir ve bu topraklarda binlerce yıldan beri çok çeşitli budundan insanlar tıpkı bir potada erirmiş gibi bir arada yaşayarak kaynaşmışlardır. Osmanlılarca Anadolu'ya zorla yerleştirilmiş bu Türk soylu göçebelerde dinsel veya budunsal bir ayrım gözetilmeksizin öteki budunlardan insanlarla birlikte haslarda, tımarlarda, ziyametlerde toprak işçisi olarak 5-600 yıl boyunca beraber yaşamışlardır. Bu nedenle konuştukları dillerin veya dinsel inançlarının da budunsal kökenlerinin saptanmasında belirleyici olması söz konusu değildir. Örneğin İç Anadolu'da Konya yöresinde yaşamış ve Lozan Antlaşması gereği 1924'te mübadele ile Yunanistan'a göçmek zorunda bırakılmış Karamanlıların ana dili Türkçedir ve başka bir dilde bilmemektedirler. Ancak yazıda Arap ABC'sini değil Yunan ABC'sini kullanmaktadırlar. Dinleri de Ortodokstur. Ama bu insanların etnik kökenleri nedir? Ana dilini yitirmiş Rum mudur bu Karamanlılar yoksa sonradan Hristiyan olmuş Türk müdür? Hala tartışılmaktadır. Yeni Düzen Gazetesi Lev Koşe 21 Mayıs 1991 sayfa 9. Ama öte yandan da Karamanlı Konya'nın Kula köyünden Evangelinos Misailidis'in 1871 yılında yayımladığı Temaşe-i Dünya ve Cefakâr-ı Cefakeş adlı Yunan ABC'siyle basılmış Türkçe romanı son yıllarda kimi edebiyat tarihçilerimizce ilk Türk romanı olarak kabul edilmektedir. Evangelinos Misailidis Seyreyle Dünyayı Latin ABC'siyle gözden geçirilmiş ikinci basımı Cem Yayın Evi İstanbul 1988 Vedat Günyol'un ön sözü. Kısacası Anadolu'da özellikle 15. yüzyıldan itibaren ana dili Türkçe olan ama kendileri Türk olmayan topluluklar bulunduğu gibi Rumların egemenliğindeki bölgelere yerleşmiş bazı Türk boylarının ana dillerinin de Rumca'ya dönüştüğü bilinmektedir. Gene aynı şekilde sonradan Hristiyan olmuş Türk boyları bulunduğu gibi sonradan Müslümanlığı seçmiş öteki budunlardan insanlar da çoktur. Bu nedenle konuşulan dilin veya dinin de bu toplulukların budunsal kökenlerinin saptanmasında belirleyici olabilmesi artık olanaksızdır. Bu göçebeler 500 yılda Anadolu'da köylü de mi olamamış yoksa? Kuşkusuz bunca baskıya karşın egemen güçlerce bir türlü toprak işçisi, reaya, haline dönüştürülememiş ve Toros dağlarında neredeyse hala aşiret bütünlüklerini sürdürerek başlarına buyruk yaşayan göçebe yörük aşiretleri için böyle bir sorun söz konusu bile değildir. Ama öte yandan da aşiret bütünlükleri de dağıtılarak köylere zorla iskan edilmiş ve yüzyıllar boyu toprak işçisi olarak çalıştırılmış bu göçebe kökenli insanlar bu süre sonunda köylü olabilmişler midir bari? Anımsanacağı gibi Mustafa Kemal daha Cumhuriyet kurulmadan 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi hakiki üretici olan köylüdür. Efendiler. Diyebilirim ki bugünkü felaket ve sefaletin biricik sebebi bu hakikatin gafili bulunmuş olmamızdır. Gerçekten 700 yıldan beri dünyanın dört bucağına sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 700 yıldan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna karşılık daima tahkir ve aşağılama ile mukabele ettiğimiz ve bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşından körlük, küstahlık, zorbalıkla uşak durumunu indirmek istediğimiz bu asıl sahibin huzurunda bugün utanç ve saygıyla hakiki yerimizi alalım demiştir. Söylev ve Demeçleri Cilt 1 İstanbul 1945 sayfa 219. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal de Anadolu'daki bu insanlardan söz ederken ilginçtir 1922'lerde bile Türkler demek yerine köylüler demeyi yeğlemiştir. Ve alabildiğini ülküselleştirdiği bu insanları göçebeliği artık kesinlikle terk edip tarım aşamasına geçmiş üretici köylüler olarak tanımlamaktadır. O yıllarda Anadolu'daki insanların sosyoekonomik yapılarıyla ilgili bir bilimsel araştırmanın yapılması düşünülmüş dahi olamayacağına göre Mustafa Kemal'in bu yargısı da kuşkusuz bir bilimsel temelden yoksun olsa gerektir. Gene konuşmanın bütününe bakarak Mustafa Kemal'in de öteki aydınlarımız gibi köylülük kavramını genellikle bir üretim biçimi olarak sosyoekonomik anlamda kullanmaktan çok bir yerleşme biçimi diyebileceğimiz köylük yerde yaşamak anlamında kullandığı için bir dil alışkanlığıyla onlardan köylüler diye söz ettiğini sağlayabilmekte doğrusu olanaksızdır. Bizce Mustafa Kemal'in askerlik konuları dışında sosyal bilimlerle de ilgilendiği, özellikle de tarihe, edebiyata, toplum bilime düşkün olduğu düşünülürse, bu yargısının da bilimsel bir yaklaşımda bir seçenek çözümlemesi sonucu verilmiş kuramsal bir yargı olduğu anlaşılmaktadır. Yani Mustafa Kemal, ulus bilincinin ancak yerleşik toplumlarda oluşabileceği verisinden hareket ettiği için bu yargıya varmış olsa gerektir. Bu insanların köyde yaşamalarının dışında sosyoekonomik anlamıyla da gerçekten köylü olup olmadıkları konusu üzerinde galiba hiç durmamıştır bile. Ama ilginçtir, gördüğümüz kadarıyla daha sonraki yıllarda da bu konularda bilimsel araştırmalar yapan kimse olmamıştır. Galiba bu insanların köylülüğü konusunda kimsenin kuşkusu yoktur. Nitekim ilginç bir rastlantıyla tam bu satırları yazdığımız günlerde İlhan Selçuk da köşesinde bu insanlardan köylüler diye söz etmiştir. 1920'ler Türkiye'si %90'ı köylü 12 milyonluk bir toplumdur. Cumhuriyetin tepeden inme gelişi doğal sayılmalıdır diye yazmıştır. Lümpen, Cumhuriyet Gazetesi, 7 Temmuz 1991, sayfa 2. Galiba bu noktada karşımıza çıkan en önemli soru da budur. 1920'lere gelindiğinde bu insanlar gerçekten artık köylüleşmişler midir? Yani 1920'lerde onlara köylü demek, gerçeği acaba ne oranda yansıtmaktadır? Köylülüklerini bir veri olarak ele almak ne oranda gerçekçi bir yaklaşım olur? Doğrusu bu sorulara olumlu yanıtlar verebilmek çok zor olsa gerektir. Çünkü o zaman bizce halen yaşadığımız şu korkunç toplumsal depremin açıklanabilmesi olanaksızlaşmaktadır. Diyelim gerçekten köylüleşmiş olsalar, bunca insanın bir çırpıda bütün çiftliğini çubuğunu bırakıp çoluk çocuk göçmesi mümkün müdür? Ayrıca 1950'lere kadar Ege'deki, Çukurova'daki, Konya'daki birkaç büyük çiftliğin dışında köylere henüz daha traktörün bile girmediği, makineli tarımın, kimyasal tarımın filan ise söz konusu dahi olmadığı düşünülürse, sanırız ülkedeki tarımsal üretimin ve dolayısıyla köylülerin kaderci yapısının ağırlığı ve belirleyiciliği daha iyi anlaşılacaktır. Bu kaderci yapıya bir de o yıllardaki iletişim olanakları ve köylerde yok denecek düzeyde oluşuyla asıl kapitalist mülkiyet ilişkisinin bağlayıcılığı eklenirse, doğrusu 1950'lerdeki o büyük toplumsal depremi, o büyük iç göçü gerçekleştiren yığınların köylülüğü konusunda kuşkuya düşmemek bizce olanaksız olmaktadır. Üstelik hemen şunu da belirtmek isteriz ki bu insanların köylüleşmesine zaten ülkedeki toprak hukuku da izin vermemiş olsa gerektir. Çünkü bilindiği gibi ta 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda özel toprak mülkiyeti hakkı yoktur. Toprakların tamamı padişahındır ve padişah belirli askeri görevler karşılığında bu toprakların gelirlerini toplama hakkını dağıtmaktadır. Yılda 100 bin akçeden fazla gelir elde edilen topraklara has, 20 binden 100 bin akçeye kadar gelir getirene ziyamet, 3 binden 20 bin akçeye kadar gelir olan da tımar denilmektedir. Savaş hallerinde bu has, ziyamet ve tımar sahipleri gelirlerine göre orduya belirli sayıda asker sağlamakla yükümlüdürler. Bu has, ziyamet ve tımar sahipleri de toprakların sürülüp ekilip biçilmesi hakkını belirli bir peşin kira ve elde edilecek ürünle oranlı bir vergi aşar karşılığında köylülere vermektedirler. Toprakta ne tür tarım yapılacağı, hangi ürünün yetiştirileceği ve benzeri gibi kullanma ilkeleri de kesinlikle devlet tarafından, dolayısıyla sipahiler tarafından saptanmaktadır. Yani toprağı kullananın, yetiştireceği ürünün türünü belirleme hakkı bile yoktur. Özel toprak mülkiyeti hakkı ise ilk kez 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunname-i Hümayunu ile tanınmıştır. Kuşkusuz bu yasayla toprakların mülkiyeti onu sürene, ekip biçene devredilmemiştir hemen. Tam karşıtı gene has, ziyamet, tımar sahibi beyler, paşalar, ağalar, valiler, kadılar filan bu yasa çıkar çıkmaz hemen korkunç bir toprak yağmasına girişmişlerdir. Örneğin o yıllarda vali olan bir paşanın bu yasadan yararlanarak yönetimindeki tapu memuruna buyurup arazi sınırları şimalen Cebeli Toroz, cenuben Akdeniz, şarken Ceyhan Nehri, Garben Tarsus çayı şeklinde belirlenmiş tapularla bütün ovaya nasıl sahip olduğu Çukurova'da hala anlatılmaktadır. Cumhuriyet döneminde de bir toprak reformu yapılmamıştır. Nitekim Şevket Süreyya Aydemir'de Atatürk'ün köylü efendimizdir, her köylü toprak sahibi olacaktır dediği 1922'den sonra bu taahhüt her kongrede, devlet ve hükümet başkanlarının her tören nutuklarında tekrarlandı. Ama her nedense harekete geçilmedi diye yazmaktadır. Menderes'in dramı, Remzi Kitap Evi, İstanbul 1969, sayfa 121.